Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Takvim yaprakları yeni ayın ilk gününü 1 Mart 2022 Salı'yı, Türkiye'de saatlerse 15.05'i gösteriyor. Dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk bölümde Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Duyguların farkına varmak, neyi istediğimizi anlamak, düşünceye ne yapacağımızı belirlemenin ilk adımı. Düşünceye ne yapmalı sorusundan hareketle düşüncelerin içeriği üzerine sayın hocamızla sohbet edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Dede Korkut bilinen bütün ozanların atası. İçinde yiğitliğin, mertliğin, gerçek sevdanın, vatan sevgisinin, ana, baba ve yar sevgisinin bulunduğu, her köşesinde buram buram İslamiyet'i benimseyiş kokan hikayeler anlatır. Çok uzun yıllar yaşadığı rivayet edilir, aynı zamanda kopuzu ilk bulan ve Türklere öğreten kişidir Dede Korkut. Bu kopuzu eşliğinde kendi halkına güzel hikayeler anlatmış ve o kadar çok sevilmiştir ki zamanla onun üzerine akademik çalışma yapan akademisyenler çalışmalarında ona Dedem Korkut diye hitap etmişlerdir. Efendim bugün programımızın ikinci bölümünde Atalardan Yadigar köşemizde yayınımıza devam edeceğiz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın bizlerle olacak ve kendisiyle Dede Korkut'u konuşacağız. Güne bakan başladı, şimdi sizleri güzel bir şarkıyla baş başa bırakıyoruz. Haluk Levent söylüyor, Kızılcıklar Oldu Mu?
Ayağına oldu mu mendili eline, mendil verdim geline, kara kına yollamış yar benim ellerime. Mendili eline, mendil verdim geline, kara kına yollamış yar benim ellerime. Oh, oh, oh, oh. Kızı kaçırmalı. Kız pek güzel ama anası olmamalı. Mendili eline, verdim geline. Tarak Pınar'a yollamış harbinim ellerime. Mendili eline, mendil verdim geline. Karak Pınar'a yollamış harbinim ellerime. Oh, oh, oh. Keşan'dan dingil çıkmaz başlıktan. Şu köyün olanları evlenemez açlıktan. Mendil eline, mendil verdim geline. Kara Kına yollamış yar benim ellerime. Mendil eline, mendil verdim geline. Kara Kına yollamış yar benim ellerime. Mendil eline, mendil verdim geline. Kara Kına yollamış yar benim ellerime. Mendil eline, mendil verdim geline. Kara Kına yollamış yar benim ellerime. Oh, oh, oh, oh.
Fark et, düşün, hisset, yaşa.
Efendim, burası sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, bu köşemizde Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa ile sizlerle birlikteyiz. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız telefon attığımızda. Hakan hocam merhaba.
Merhabalar, iyi günler herkese.
Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Sizinle bu hafta düşünceye ne yapmalı diyeceğiz. Aklımızdan o kadar düşünceler geçiyor ki olumlu, olumsuz, böyle bazen karamsar bir atmosfere bürünüyoruz. Evet. Hele ki şu pandemi döneminde oldukça yoğun duygusal süreçler içerisine girdik. Evlerimize kapandık, hastalıklarla boğuştuk. Hatta etrafımızda, yakın çevremizde hayatını kaybedenler oldu. Ölüm korkusuyla yakından yüzleştik. Ve malumunuz evlerde yalnız başına yaşayan insanlar da var ve evlerinde bu hastalığı yalnız geçirmek zorunda kaldılar. Bir ölüm korkusu artış gösterdi diye düşünüyorum. Öyle gözlemliyorum çevremde. Bu düşünceleri de konuşacağız sizinle.
Tabii.
Hocam biz duyguların nasıl farkına varacağız ve bu duygularla yüzleşmede bu duygular iyi mi kötü mü, bize zararlı mı değil mi, bunu nasıl anlayacağız?
Evet. Şimdi zaten hani başlangıç noktamız duygu. Niye? Çünkü duygu fark edilmek içindir. Yani kendini fark ettirecek bir psikolojik özelliğimiz. Hani bir örneğin korku duygusu için bunu alarma benzetebiliriz. Hani nasıl ki alarm sesi hani kendisini hissettirir,
evet.
Fark ettirir.
Hı hı.
Bütün duygular da aslında özellikle de olumsuz duygular kendini hissettirir, fark ettirir. Yeter ki biz hani onları fark ettikten sonra değerlendirmesini bilelim. Şimdi bu anlamda da herhangi bir duygu olduğunda olumsuz bir duygu, duygunun kendisini iyi ya da kötü görmeyelim. Yani duygu iyi ya da kötü değildir. Getirdiği bilgi ya da haber iyi kötü olabilir. Yani hani postacı iyi ya da kötü müdür? Postacı görevini yapar. Duygu da bize bir şeyler iletir. Ne iletir? Yaşamdaki istediğimiz ve istemediğimiz şeylere iletir. Ya etrafta olan biten bir şeye veyahut da kendi içsel süreçlerimize bir tepki olarak çıkıyor duygu.
Hı hı.
Dolayısıyla mühim olan şey dışarıda ya da içeride olan bitenlerin iyi ya da kötü olduğunu veya ne olduğunu algılayabilmek, değerlendirebilmek. Şimdi örneğin işte evinde yalnız oturuyor bir kişi. O sırada ne bileyim iki türlü şey olabilir. Bir, üzüntü, keder. Hani yalnızım, kimse aramıyor, kimse sormuyor. İki, işte ne bileyim hastaysa mesela kötüleşirsem, daha da kötü olursam, işte yapayalnız böyle ne yapacağım, kimse yardımıma gelmez gibi. Ardından dikkat ederseniz hani bir duygu, işte birinci duygu üzüntü, kederdi, ikinci duygu korkuydu ve ona eşlik eden de bir takım düşünceler. Şimdi bu ikisi de aslında düşünceyle ortaya çıkan, ağırlıklı olarak düşünceyle ortaya çıkan duygular.
Evet.
Düşünceyle çıkan, ortaya çıkan duygularda aslında ilk yapmamız gereken şey hani bunun ne olduğunun farkına varmak. Çünkü insanoğlu düşünceyi gerçek olarak görür. Bu hepimizde var olan bir şey. Çoğu kere de bu bizim için sorun yaratmaz. Çünkü hani düşüncemizde olan bitenler örtüştüğü için hani biz de ona uygun davrandığımızda hayatımızda bir sorun çıkmaz. O duygunun kendisinin veya düşüncenin kendisinde bir zararı olmaz. Ama her görevlinin görevini iyi yapmadığı gibi zaman zaman duygularımız ya da düşüncelerimiz de görevlerini iyi yapmayabilir. Yani neyi kastediyorum? Duygusal alanda görevini yapmama ne demek? Bizim tamamıyla ne istemediğimize odaklanıp onu yok etmeye çalışmamız. Hı hı. Ne istediğimiz kısmını ihmal etmemiz. Düşünce anlamında da yine düşüncemizin gerçekçi, uygun ve yararlı olmaması. İşte düşünceler, her düşüncemiz değil ama özellikle duygusal bir sıkıntı yaşıyorsak ya da bir düşünce tekrar tekrar bizim zihnimize geliyor ve beraberinde de olumsuz bir duyguyu yaşatıyorsa, sürdürüyorsa orada bizim dikkat etmemiz gereken bir şey var. İlk önce onun ne olduğunu fark etmek. Yani benim zihnimde olup biten bir şey bu düşünce. Daha sonra ikinci yapacağımız şey duygumunun işaret ettiği şey nedir? Mesela diyelim işte kimse beni aramıyor, kimse beni istemiyor, yapayalnızım ve üzüntü hissediyor kişi. Bu üzüntü duygusu ne hissediyor? Demek ki insanlarla yakın olmak, yakın ilişkiler içinde olmak, aranmak, sorulmak, ilişkide olmak isteyen bir insan olduğunu gösteriyor. Hı-hı. Efendim işte ya hastalık kötüye giderse, ya işte sıkıntım daha da artarsa, ya işte hayatımı kaybedersem diye düşünüyorsa, bu neyi gösteriyor? Sağlıklı bir şekilde hayatını yaşamak istediğini gösteriyor. Sağlıklı olmak istediğini, iyi olmak, bedensel olarak iyi olmak istediğini gösteriyor. Bunları önce bir tespit edelim. Daha sonraki adımsa işte düşünceyi ve davranışı bu isteğimize göre değerlendirmek. Yani bizi isteklerimize yaklaştırıyor mu yoksa uzaklaştırıyor mu düşünce ve davranış? Yani görevini yapıyor mu yapmıyor mu, buna bakmak. Hı hı. Şimdi genelde işte tehlike şudur. Örneğin ben işte yapayalnızım. İşte kimse beni aramıyor, sormuyor. Ve bundan dolayı da üzüntü duyuyorum, acı hissediyorum. Demek ki ben istenilmeyen biriyim, yalnız biriyim. Bu da gerçek. O zaman istenilmiyorsam ve yalnızsam ne yapayım? İnsanları aramaya sormaya da gerek yok. Çünkü zaten istenilmiyorum. Hani onlar beni istemiyor. Yapayalnızım. O zaman da bu üzüntü, kederle işte baş etmek için ne yaparım? Ne bileyim, uyumaya çalışırım. İşte dikkatimi dağıtmaya çalışırım. Ve kimseyi de aramam. Çünkü kimseyi ararsam, sorarsam hani zaten negatif cevap alacağımı, istenilmeyeceğimi düşündüğüm için böyle bir şey yaparak acı çekmek istemem, reddedilme acısını yaşamak istemem. Hı hı. Aslında bu da daha sonra ne yapar? Benim yalnızlığımı daha da arttırır. Çünkü şimdi insanların yalnız olup olmamasının bir, diğer insanlarla ilişkisi var. İki, bizimle ilişkisi var. Biz bunun kendimizle ilgili yanını kontrol ederiz. Örneğin biz sizinle arkadaşız ve ben sizi hiç aramıyorum. Hani ne diyorum işte, yalnız arasam ne olacak hani? Benimle konuşmak istemiyordur veya sıkılacaktır veya onu rahatsız ederim. Onu aramadığımda siz de belki de şöyle düşünürsünüz. Herhalde Hakan aranmak istemiyor, yani çok da görüşmek istemiyor. Belki onun için de aramayabilirsiniz. Belki aklınıza gelmediği için de aramayabilirsiniz. O zaman ne oluyor? Bizim o düşüncemize uygun davranış da aslında ve istemediğimize uygun tabii ki davranış maalesef o düşünceyi de sanki doğruymuş gibi sürdürücü bir etken haline geliyor.
Evet.
Dolayısıyla burada bizim ilk adım olumsuz bir duygu olduğunda bunu fark etmek. İki, düşüncemizi fark etmek. Üç, biz ne istiyoruz onu fark etmek. Ardından düşüncemin içeriği benim isteklerime uygun bir sonuç oluşturuyor mu ya da uygun davranışlara yardımcı oluyor. Yani işte istenilmiyorum, kimse beni istemiyor, yapayalnızım, kimse beni istemeyecek düşünce. Peki ben ne istiyordum? İnsanlarla yakın olmak, değil mi? İnsanlar tarafından aranmak, sorulmak, onlarla ilişki evet, içinde olmak. Peki bu düşünce buna yardımcı oluyor mu? Buna dönük davranışlara yol açıyor mu? Açmıyor. Duygusal sonucu keder, üzüntü. Davranışsal sonucu kaçınma. O zaman bu düşünce yararlı bir düşünce değil. Beni hedeflerime götüren bir düşünce değil. Bu düşüncenin içeriği demiştik hani doğru olup olmamasının hiçbir önemi yok. Görevini yapmayan bir düşünce. Örneğin size bir program teklifi geliyor. Deniyor ki bu programı sunacaksın. Siz de efendim diyorsunuz ki yok ya bu programın işte konusu ilgi çekmez. Ve reddediyorsunuz. Şimdi siz o zaman görevinizi yapmıyorsunuz. Çünkü sizin göreviniz programı sunmak. Hani programın ilgi çekip çekmemesi yapımcının görevi, değil mi? Ve eğer siz her program teklifini böyle reddeden bir sunucu olursanız, hani bu program işe yaramaz, bu iyi değil. O zaman ne olur? Sizi işten çıkartırlar çünkü görevinizi yapmamış olursunuz. Aslında düşüncelere de böyle yaklaşmak gerek. Yani düşünceler zihinsel senaryolar, kurgular, tanımlamalar, tahminler, anlamlandırmalar.
Evet.
Bunlar beni nereye götürüyor? Oraya insanların çok dikkat etmesi gerek. İnsanlar genelde işte düşünceyi gerçek olarak gördüğümüz için o kısma takılıyoruz. Oysaki sormamız gereken şey ilk önce bu düşünce benim hayatımı nasıl etkiliyor, davranışlarımı nasıl etkiliyor, hayatta istediğim şeylere beni yaklaştırıyor mu, uzaklaştırıyor mu, duygusal etkisine ve bütün bunlarda bilanço eğer olumsuzsa o düşünceye biraz temkinli yaklaşmamızda, onu satın almamamızda fayda var.
Peki Hakan Hocam, insanların mizaçları farklı farklı. Bazı insanlar en ufak bir olayda fırtınalar kopartabilirken, duygusal travmalar yaşayabilirken, bazıları da dünya yıkılsa umurunda olmaz.
Evet.
Örneğin sevdiği bir tarafından, sevdiği bir kız veya erkek tarafından reddedilen biri, ben çirkinim, beni kimse istemiyor, kabul etmiyor deyip içine kapanabilirken, bazısı da aman canım ne olacak ki, nasibimde yokmuş, onun başka düşünceleri vardır.
Evet.
Hayatımız, düşüncelerimiz
evet,
birbirine uymuyordur. Yolumuza devam edelim diye düşünebiliyor. Şimdi
evet,
bir çıkmaza giren, efendim reddedildiğinde içine kapanan, hayata küsen insanlar nasıl duygusal bir travma yaşıyor ve buna nasıl
evet,
bir çare bulunabilir? Ne yapmalı? Mesela bir dostun merhaba demesi, işte
evet,
onun derdine derman olmaya çalışması bazılarında terapi vazifesi görürken bazılarında
evet,
hiç işe yaramaz.
Doğru.
Ne yapmak gerek?
Şimdi orada bir olan olay çok güzel söyledin. Hani reddedilme mesela. Değil mi? Herkes hayatında reddedilmeyen yoktur herhalde.
Yani reddedilebilir tabii.
Herhangi bir kişiye yakınlaşmak istediyse bir kişi muhakkak reddedilmede yaşamıştır. Ama şimdi burada işte o reddedilme karşısında yaşanan üzüntü duygusunun yoğunluğu her insanda aynı olmuyor. Bu da yapıyla da ilgili bir şey. Sizin söylediğiniz o mizaç,
hı hı,
işte psikolojide, psikiyatride biz ona temperament diyoruz. Yani doğuştan gelen biyolojik özellikler. Şimdi bazı insanlar duyguları çok yoğun yaşadığı için ve o duygu da onu rahatsız ettiği için daha kolay kaçınabiliyor. Aynı şekilde duygunun yoğunluğu da düşünceye olan inancı da arttırır. Yani biz ne kadar üzüntülüysek üzülecek şeylere, kayıplara o kadar kolay inanırız. Korkuluysak korkulacak şeylere o kadar kolay fark ederiz, kolay inanırız. Bu ikisi ilişkili. Zaten aslında normal hayatın gidişinde işte insanların çoğu iyi kötü bunlarla baş edebilirken yaklaşık bir yarımız, %50'miz zaman zaman sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Hani klinik düzeyde yardım gerektiren sıkıntılar. Şimdi öyle bir durumda zaten biz bütün bunları daha da bir belki özenle devreye sokmamız gerek. Şimdi bizim belli bir duygumuz olduğunda, örneğin işte sizin verdiğiniz örnekten gidersek, işte reddedildi ve diyor ki çirkinim, istenilmiyorum, hiç kimse beni istemeyecek, hayatımın sonuna kadar yalnız kalacağım. Hani olabilecek en olumsuz senaryoyu yazdık. Arkasından duygumuz ne? İşte yoğun keder, üzüntü, davranış ne? Geri çekilme, işte insanlardan uzak durma. Şimdi burada yaşadığımız duygu, keder, üzüntü. Bir, reddedilmeyle tabii ki ilişkisi var. İki, reddedilmeyle ilgili düşündüklerimizle de ilişkisi var. Eğer reddedildikten sonra üzülmekle birlikte, hani ne bileyim, bir hayal kırıklığı yaşamakla birlikte bu kadar yıkılmayan bir insanla, işte çok yıkılan, geri çekilen, artık herhangi bir girişimde olmayan insanın arasındaki fark nedir diye bakarsak, işte bu düşüncelerin ne diyelim, ne kadar olumsuz olduğunda, ne kadar yoğun olduğunda, ne kadar sık akla geldiğiyle alakalı. Şimdi o zaman şunu unutmamamız gerek. Evet, benim belli bir duygum var ama bu duygum hem olan biten olayla ilişkili reddedilmeyle, hem de reddedilmeyle ilgili düşüncelerimle ilişkili. Peki ben reddedilmeyi değiştirebilir miyim? Geriye doğru değiştiremem. Olmuş bitmiş bir olay. Ama reddedilmekle ilgili düşüncelerimi, inançlarımı, beklentilerimi, atıflarımı değiştirebilirim. Hani eğer ben olayı kendimle ilgili genel ve ileriye doğru da devam edecek şekilde yorumluyorsam, örneğin işte ben hep böyle reddedileceğim, ben hep böyle kötü şeyler yaşayacağım gibi yorumlarsak onun etkisi uzun sürer. Hı-hı. Ama biz bunu belli bir insan, belli bir zamanda, belli koşullar altında ve benim belli bir davranışıma tepki olarak reddetti diye düşünürsek, İşte daha gerçekçi olur. Çünkü belli bir insanın belli bir anda, belli koşullar altında belli bir yaklaşım biçimini reddetmesi, bizim her insan tarafından, her zaman, her koşulda ve her türlü davranışımıza reddedileceğimiz anlamına gelmez. Peki niye düşüncemiz böyle bir şey yapıyor? Bir yerde aşırı koruyucu, kollamacı, hani bir ebeveyn gibi düşünün, bizi korumaya, kollamaya çalışıyor. Neden koruyup kollamaya çalışıyor? Kaybetmekten. Yani eğer ben hiç arkadaşlık kurma deneyimin yaşamazsam, hiç böyle birine yaklaşmazsam, o zaman ne olur? Hiçbir zaman reddedilmem. Hiç arkadaşım olmazsa terk edilmem, ayrılık yaşamam. Bir tür bizi abartılı şekilde korumacı bir moda geçiriyor.
Hocam bu da tehlikeli aslında, değil mi? Yani aşk ilişkilerinde, gönül ilişkilerinde, efendim arkadaş ilişkilerinde en çok fedakarlık yapanlar, en çok sevenler. Aman kaybetmeyeyim diye elinden geleni yapan ama kendinden de bir şekilde ödün veren insanlar.
İşte o da işin ayrı bir boyutu. O da ilişki içinde. Diyelim hani iyi kötü böyle bir inancı olan bir kişi. Hani ben istenilmeyen bir insanım ama bir ilişki kurdu. Hı hı. Orada da o da yine kaybetmeme üstüne, yani istemediği üstüne kurulur. Yani İşte ayrılmamalıyım, beni terk etmemeli. Evet. Ve o zaman da davranış biçimi de abartılı olmaya başlar. O abartılı davranış biçimde maalesef aslında terk edilmeyi getirir ileride.
Hmm. Neden? Çok koruyuculuk, belki baskı da oluşturabilir, değil mi?
Aynen. O baskı veya alttan alma, hep kendini hani bu şu demek. Hani ben seni buldum ama sen o kadar değerli ve önemlisin ki sen beni terk edebilirsin. Aman terk etme. Alttaki mesaj odur. Ben bu kadar değerliysem, sen de bu kadar tırnak içinde değersizsen, o kişi bir süre sonra hakikaten karşıdakine değer vermemeye ve sonucunda da belki de bir terk edilmeye doğru iş ilerleyebilir.
Evet. Hakan Hocam, bu keyifli sohbetin sonuna geldik. Ne yazık ki yine zaman su gibi akıp geçti. Evet. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edelim.
Tabii. Devam etmek üzere.
Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için.
İyi günler diliyorum.
Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız bizlerle birlikteydi. Duyguların farkına varmayı, neyi istediğimizi anlamayı, düşünceye ne yapacağımızı belirlemenin yollarını konuştuk. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
gel artık aşkımın gülü. Olsa da konuşsa kalbimin dili. Küçücük dünyamda bir bilsen seni. Görünmez yazıyla yazdım kalbime. Solmadan gel artık aşkımın gülü. Olsa da konuşsa aşkımın dili. Küçücük dünyamda bir bilsen seni. Görünmez yazıyla yazdım kalbime.
Atalardan Yadigar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Atalardan Yadigar köşemizle devam ediyor. Şu anda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa Bey. Sizlerin şahsında Necip milletimizin her
Oğuzhan
bir ferdi.
Oğuzhan Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sesim gelmiyor mu?
Sanırım şu anda sesi alamıyoruz ama.
Şu anda alıyor musunuz?
Tekrar deneyeceğiz. Oğuzhan Hocam merhaba.
Merhaba.
Bir teknik aksaklık yaşadık kısa süreli ama sonunda sesinizi duyabildik. Hocam sizinle bugün...
Allah sesimizi kesmesin.
Amin. Sizinle bugün Dede Korkut'u konuşacağız.
Evet.
Dede Korkut bilinen bütün ozanların atası. Biz Dede Korkut'un hikayeleriyle büyüdük, okuduk, dinledik. Şimdi Dede Korkut'u sizden dinleyeceğiz. Dede Korkut'u bize anlatır mısınız? Dede Korkut kimdir?
Dede Korkut diyarının, Türk dünyasının, bütün Türk dünyasının ortak şahsiyeti olan, ak sakalı olan Dede Korkut'un torunları, Necip milletimizin her bir ferdini saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Dede Korkut, kültür ve medeniyetimizin, kültür ve medeniyet tarihimizin Mustafa Bey, temel taşlarından biri ve Türk dilinin şah eseridir. Bu sebeplerdir ki, bu kitap yani Dede Korkut hikayelerinin bulunduğu 11 hikayenin bir araya geldiği yazılan kitaplar, bir defa değil ömürde, ömür boyu tekrar tekrar okunacak değerdedir. Değerler manzumelerimiz var çünkü. Yerli ve yabancı bilim adamları, Dede Korkut kitabının Türk kültür ve medeniyetinin emsalsiz şah eseri olduğu hususunda müttefiktir, ittifak etmiştir. Bu hususu beyan eden birkaç ilim adamından müsaadeniz olursa örnek verelim Mustafa
Buyurunuz.
Bey. Abdülkadir İnan der ki, büyük Türkoloğu, Dede Korkut yalnız Oğuz Türklerinin değil, belki bütün Türk kavimlerinin pek eski zamanlara, efsanevi devirlere ait umumi bir kahramanıdır. Dede Korkut hakiki Türk ruhunun, Türk ananelerinin hamilidir. Onu öğrenmek milli hars için yani milli kültür için elzemdir. Garbın en yüksek kültürüne malik olan Almanlar, bütün milli kültür ve milli Alman ruhunu inikas ettiren milli destanlarını ve başlıca folklor mahsullerini tanıyorlar. Ruslarda milli destanlara ve folklorüne verilen önem Almanlarkinden daha kuvvetli. İşte onun için Dede Korkut bütün hikayelerin ve bütün tarihi şahsiyetlerin önünde, Türk milletinin adetleri, gelenekleri, ananeleri, milleti millet yapan bütün unsurlar Dede Korkut kitabının içerisinde.
Evet.
Peki Dede Korkut kim? Korkut Ata, diğer adıyla Korkut Atamız, Dede Korkut'umuz. Anadolu Dede Korkut'tir, Azerbaycan Korkut Ata'dır, Türkistan'a gidersiniz Dedem Korkut'tir ve bu Dede Korkut'un bin yıldır söylediği bütün atasözlerini aslında biz bugün 21. asırda da günümüzde birçok mevzu geldiği zaman kullanıyoruz. Dede Korkut 11 hikayeyi anlattığı gibi aynı zamanda o günün kanaat önderi. Dede Korkut hikayelerine besmeleyle başlıyor, besmelenin sırrıyla başlıyor ve en sonuna geldiği zaman da hikayelerini anlattıktan sonra da bize birçok ders veriyor tabii. Diyor ki boy boyladık, soy soyladık, adı Göklü Muhammed'e bağışladık. Mesela bakın, Türk Edebiyat Tarihi'nin müellifi Nihat Sami Banarlı diyor ki, edebiyatımızda ve edebiyat tarihimizde milli hazine değeriyle ışıldayan bir eserdir Dede Korkut. Saf ve samimi kelimeleri, halk ağzını, yerli ve milli tabirleri, milli zevkimizi, milli ahlakımızı, milli tarihimizi aydınlatan türlü özellikleri, nihayet hem nesir lisanını hem manzum, yani Dede Korkut düz yazıyla şiirin iç içe yazıldığı yarı şiirsel bir bize en güzel geçmişten geleceğe miras bırakılacak yarı şiirsel bir dille bize hitap eder. Terennüm dili haline getiren harikulade güzel iç kafiyeleriyle Dede Korkut hikayeleri anonim halk hikayelerimizin mucizelerinden biridir. Mesela şu da çok önemli. Mehmet Şakir Ülkütaşır diyor ki, bu çok önemli, altını çiziyoruz. Muhterem dinleyicilerimiz böyle bunu hafızalarına kaydetsinler. Dede Korkut kitabına daha büyük değer biçmektedir. Diyebilirim ki diyor, Dede Korkut benim milli vicdanıma hitap eden bir Türk mevlididir. Yahut Türk'ün milli maşeri vicdanına yer alacak en hakiki mevlid kitabı Dede Korkut olmalıdır. Dede Korkut kitabı Mustafa Bey, Türk çocuklarının, çocuklarımızın ruh ve kafa yapısını tek başına sağlam tutacak kudrette ve karakterde bir eserdir. Demek ki Dede Korkut kitabı, hikayeleri bizim çocuklarımızın kafasını, beynini, dimağını, hafsalasını tek başına sağlam tutacak karakterdeki ve kişilikteki hikayelerin toplamı Dede Korkut'un içerisinde vardır.
Sayın Aydın, Dede Korkut hikayelerinde hangi unsurlar daha fazla ön plana çıkıyor? Biraz da bundan bahseder misiniz?
Mesela Dede Korkut'ta Dede Korkut diyor ki bir eserinde şöyle başlıyor, besmeleyi çekiyor. Diyor ki Dede Korkut, Resulullah Aleyhisselam zamanında yakın bayat boyundan Korkut Ata derler bir er koptu. Hı hı. Oğuz'un or kişi tamamının bilicisiydi. Ne derse o olurdu. Gayipten türlü türlü haberler söylerdi. Hak Teala onun gönlüne ilham ederdi. Korkut Ata eğitti, yani söyledi. Ahir zamanda hanlık geri kayya diye. Yani ne demek? Ahir zamanda tekrar hanlık Oğuzlara gelecek, kayı boyuna gelecek. Osmanlı'yı müjdeliyor. Yani Dede Korkut'u biz burada evliya olduğunu da söylüyoruz buna göre. Kerametleriyle ishar olmuş. Diyor ki kim kimsene ellerinden almaya, ahir zaman olup kıyamet kopunca bu dediğim Osman neslidir, işte sürülüp gidecektir diyor. Ve devam ediyor. Korkut atamız Oğuz kavminin müşkilini hallederdi. Her ne iş olsa Korkut ataya danışmayınca işlenmezdi. Her ne ki buyursa kabul ederlerdi. Sözünü tutup tamam ederlerdi. Demek ki bizler buradan hareketle şu noktaya geliyoruz. Bizlerin çocukları, gençleri annelerine, babalarına, hocalarına ve kanaat önderlerine danışacak ve danıştıktan sonra onların fikirlerini aldıktan sonra onları uygulayacak. Çünkü büyüğün sözünü işiten ve büyüklerin sözlerini danıştıktan sonra icra eden kişiler yarı yolda kalmıyor. Her işi asan ediyor Cenab-ı Hak ona. Ve Dede Korkut diyor ki Allah Allah demeyince işler onanmaz. Kadir Mevla vermeyince hiçbir şey olmaz. Ezelden yazılmazsa kul başına bela gelmez. Ezel vade ermeyince kimse ölmez. Ölen adam dirilmez, çıkan geri gelmez.
İnsanın yüreğini ferahlatan sözler aslında
bunlar. Ne kadar yüreğimiz ferahlıyor değil mi?
Evet.
Ve ne diyor? Diyor ki tekebbürlük edeni Tanrı sevmez. Yani kibir eden kimse onu Tanrı sevmez. Diyor ki gönlün yüce tutan erde devlet olmaz. Yad o avulu saklamakla oğul olmaz. Büyüğünde diyor ki kül tepecik. Olmaz, kara eşek başına uyan ursan katır olmaz. Ve birçok böyle ifadeler var. Mesela biz Dede Korkut hikayelerinde Dirsehan oğlu Doğaçan'ı görmekteyiz. Dirsehan'ın oğlu olmuyor. Hatta o günün toplumunda oğlu olmayanı işte kızıl çadıra, kızı olmayanı ak çadıra, hiçbir çocuğu olmayanı kara çadıra oturtturuyorlar. Dirsehan'ın da çocuğu olmuyor. Onu kara çadıra oturtturuyorlar. Tabi Dirse Han çok üzülüyor. Bakın bize günümüze mesaj ne? Geliyor hanımına dert yanıyor. Diyor ki benim çocuğum olmadığı için beni kara çadıra oturttular hanım. Diyor ki bey üzülme üzülme. Toyu topla diyor. Şenlik yap diyor. Develeri keselim. Sütleri akıtalım diyor. Bir ziyafet verelim. Umulur ki diyor. Orada 40 kişinin içerisinde en az da 40'ta birin kişinin duası kabul oluyor ya. 40 kişinin içerisinde biri ağzı dualıdır. Onun duası kabul olur. Onun yüzü suyu hürmetine Cenab-ı Hak bize çocuk verir. Bunun üzerine atla develerini keserler. Bütün halkı çağırırlar. Adeta bir toy havasında yemek verirler. Süt dağıtırlar. Niye süt dağıtıyorlar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ikramıdır. Peygamberimiz 3 şeyi hiç reddetmezmiş Mustafa Bey. Biri de süt verildiği zaman onu reddetmezmiş. Ve orada ihtiyaçları olanlara para veriyorlar. Yani sadaka veriyorlar. Üstü başı eski olanlara yeni elbiseler alıp giydiriyorlar. ve orada erenlerle birlikte dua ediyorlar. O duanın neticesiyle Dirse Han'ın duası kabul oluyor. Hanımı hamile kalıyor ve bir Allah oğlan dünyaya bir oğlan erkek evlat veriyor. Erkek evlat olunca da o günde Mustafa Bey çocuğun isim alabilmesi için bir kahramanlık yapması gerekiyor. Kahramanlık yapmasa ona isim verilmiyor. Dirse Han'ın oğlu Boğaçan diyoruz bakın. Niye Boğaçan? Onu, o ismi de Dede Korkut vermiştir. Böyle halka musallat olan bir boğayı Dede Dirse Han'ın oğlu öldürüyor. Bunun üzerine Dede Korkut o çocuğun adına Boğaçan ismini veriyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın görüyor musunuz Rabbimizin nimeti? Ve o nimet ki öyle bir şey ki mesela o hikayede görüyoruz bir ifade geçer çok önemli. Diyor ki komşu hakkı Tanrı hakkıdır yani Allah hakkıdır. Bakın komşularla olan irtibatımızı sağlıyor. Peygamberimiz ne diyor? Cebrail aleyhisselam o kadar gitti geldi ki zannettim ki komşuyu komşuya ne yapacak? Mirasçı kılacak, varis kılacak. Burada hep bize iyiyi öğütlüyor. Atasözlerimiz dar mı meseleler sayesinde bizleri geçmişle irtibatımızı sağlıyor. Sonra aç göreni doyur diyor. Yalın ayak göreni diyor ona bir çarık al diyor. Sonra diyor toylardan hiçbir zaman vazgeçme. Davet edildiğin yere de muhakkak davet edildiğin yere git. Davet edildiğin yere de davet edilmediğin yere de gitme. Ve çok güzel de bir ifade geçer Dede Korkut'ta. Der ki at ayağı külünk olur, ozan dili çevik olur. Ozanlar, şairler, halkın önde gelen kanaat önderleri, halk hekimleri onların dillerinden akan adeta süttür, baldır. Onun için onların sözlerinin tesirli olduğu kadar onların hekimliği de çok önemli. Bugünkü gibi modern tıp gelişmemiş, tıbb-ı nebeviden ve dağlardan, çiçeklerden, nebatattan, tabiattan Lokman Hekimvari ne yapıyorlar? Çareler üretiyorlar. Mesela bu açan iki bel kuşağının arasından yani dalının arasından okla vurulmuş. Bunun üzerine Hızır Aleyhisselam gelmiş. Demiş ki senin tedavin dağdaki toplanan çiçeklerde ve annenin sütündedir. Görebiliyor musunuz? Hızır Aleyhisselam yol gösteriyor. Ondan dolayı mesela bizde bir atasözü var. Bu da Dede Korkut'tan geliyor. Diyor ki her geceyi Kadir bil, her gelemi Hızır bil. Peki bunun neticesinde annesine söylüyor bu açan. Diyor ki Hızır Aleyhisselam böyle dedi. Dağlardan çiçekleri toplatıyorlar. Binbir çiçeği. Annesi yaşlanmış tabii sütü gelmiyor. Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Üçüncü sefer süt çağıl diyor. Ve o annesinden gelen sütle dal çiçeğini karıştırıyorlar. Yaralarına merhem olarak sürüyorlar. Buradan şunu görüyoruz. Anne sütünün ne kadar önemli olduğunu. Modern tıp da onu demiyor mu? Bebeklerin gelişiminde anne sütü ne kadar önemli. Bugün diyor modern tıp. Ama 1000 yıl evvel Dede Korkut'ta ve bizim ata yurdumuz Türkistan'da biz anne sütünün vakit geçtikten sonra bile çocuğun yarasına merhem olduğunu görüyoruz. Sonra Dede Korkut'ta malumaliniz bir hikaye daha, 11 hikaye var da öyle şu anda hafızama gelenleri saygıdeğer dinleyicilerle paylaşmak istiyorum. Bir hikaye de Bamsı Beyrek hikayesidir. Bir diğer hikaye de çok önemli. Bu hikayede bize çok büyük nasihatler var. Uşun koca oğlu seyrek boyunu beyan eder. Bir hikaye Basat'ın tepe gözü öldürdüğü boydur. Bir hikaye kazılık koca oğlu yeğenek boyunun beyan eder. Yeğenek boyudur. Bunlar da biz Deli Dumrul mesela çok önemli. Bunu çocuklarımıza evet. Masal olarak da anlatılıyor Deli Dumrul. Hatta çizgi film kahramanları da birçok sefer gündeme geldi. Deli Dumrul Azrail'e meydan okuyor. Meydan okuyunca Azrail geliyor Deli Dumrul'u efendim sırtını yere getiriyor. Orada Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor. Ya Rabbi bana ömür ver. Diyor ki git annenden ömür dile vereyim, babandan dile vereyim. Her birine gidiyor. Tabi can tatlı. Hiç kimse ömrünü vermiyor. Sana her şeyim feda olsun diyor ama canın feda olmasın. Sonra eşine gidiyor. Hanımı ömrünü veriyor Deli Dumrul'a. Cenab-ı Hak da o hanımının kadir şinaslığından, gönlünün zenginliğinden ötürü İkisine de 100 yıl ömür veriyor.
ve bu ömrün sonucunda birçok güzel işe adım atıyorlar. Burada da bize ne nasihat ediliyor? Şu nasihat ediliyor: fedakarlık edenler, diyargam olanlara Allah kapılar açar. Gümüş kapıyı kapatır, altın kapıyı açar. Demek ki bizim medeniyetimizde bireysellik yok. Bizim medeniyetimizde isar sahibi olmak var. Yani senin ihtiyacın var ama bir başkasının daha fazla ihtiyacı varsa ona senin ihtiyacından vermek. Hatta ömründen bile veriyor ya. Görebiliyor musunuz? Eşlerin birbirine sadakati. Dede Korkut'un hikayelerinde şu çok gezer, şu güzel ifadeler. Bunu da saygıdeğer dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum Mustafa Bey, aracılığınızla.
Buyurunuz.
Diyor ki, dedem Korkut gelüben sazını çaldı, Gazi Erenler başına geldiğin eydi verdi. Yani kulak verdi. Kanı dediğim bey erenler, dünya benim diyenler, ecel aldı yer gizledi, fani dünya kime kaldı? Gelinli güdümlü dünya, sonu acı ölümlü dünya, el akıbet uzun yaşın ucu ölüm ahire ayrılık. Yani ne kadar yaşarsan yaşa, en sonunda diyor, ister ihtiyar ol ister nevcivan, bu dünyada baki kalan övünsün diyor. Diyor ki, sonunda da dua ediyor, ölüm vakti geldiğinde diyor, Allah arı imandan ayırmasın. Yani bizim imanımız, bizim havamız, Necip milletimizin havası arı ve duru bir imandır. Tertemiz bir havamız vardır. Arada hiç böyle nokta ve leke bile yoktur. Onun için arı dua imandan, arı duru imandan ayrılmamak deyimi de gördüğünüz gibi Dede Korkut'tan bize geliyor. Hı hı. Sonra diyor ki, ak sakallı babanın yeri uçmak olsun. Uçmağın eski Anadolu Türkçesinde cennet olduğunu görüyoruz. O ak sakallı güzel babalarımızın ak bürçekli ananın yeri de behişt olsun. Farsçadan da kelime kullanıyor, görüyorsunuz. Hem Türkistan'a, hem Horasan bölgesine, hem de Anadolu'ya hitap ediyor. Annenin diyor ak bürçekli ananın yeri de behişt, yani cennet olsun. Kadir seni namerde muhtaç etmesin. Kadir Mevla seni namerde muhtaç etmesin. Mert olmak önemli. Namerde muhtaç olmamak, muhannete muhtaç olmamak. Dede Korkut hikayelerinde olduğu gibi Türk şiirinde de, türkülerde de, halk türkülerinde de görüyoruz. Ak alnında beş kelime dua kıldık, kabul olsun diyor. Ak alnında beş kelime dua kıldık. Yani günde beş vakit niyaza durduk, namaz kıldık. Amin diyenler didar görsün. Günahımızı Rabbim bağışlasın ve bu düzdüğümüz hikayeyi diyor Muhammed Mustafa'ya bağışlasın diyor. İşte Dede Korkut Türk dünyasının ortak şahsiyeti. Bütün Türk dünyasında mezarı ve kabri var. Azerbaycan'da kabri var. Türkmenistan'da kabri var. Anadolu'da, Bitlis'te, Ahlat'ta, Bayburt'ta kabri ve makamı var.
Oğuzhan Hocam, son dakikanın içindeyiz. Son cümlelerimizi alalım lütfen.
Şunu da söyleyelim. Dede Korkut vari bir hayat tarzını kendimize ne edelim? Şiar edinelim.
Evet.
Dede Korkut gibi güvenilir olalım. Dede Korkut gibi kanaat önderi olalım. Dede Korkut gibi boyumuzu, soyumuzu, milletimizi sevelim ve milletimizin dertlerine de derman olmak için elimizden gelen bütün gayreti sarf edelim. 7'den 77'ye Necip milletimizin okuması gereken başucu kitaplarımızdan biri Dede Korkut'tur. Bunu unutmayalım. Dede Korkut aynı zamanda Mustafa Bey siyasetnamedir. Yani Fuat Köprülü'nün ifadesine göre terazinin bir kefesine Türk edebiyatını koysanız, diğer kefesine Dede Korkut'u koysanız, Dede Korkut ağır basar diyor. Bundan dolayıdır ki 7'den 77'ye çocuklarımızla birlikte yeniden Dede Korkut okumaları yapalım ve geleceğe şanlı mirasımızı bırakalım.
Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Geçmişten günümüze bu büyüklerin dualarına, nasihatlerine baktığımızda benzerlikler görüyoruz. Bu da onların tek bir kaynaktan beslendiklerini gösteriyor bizlere aslında. Dede Korkut da onlardan birisi. Hani şimdi de büyüklerimiz diyor ya, Allah üç gün yatak, dördüncü gün toprak göstersin, imanla bu dünyadan göçmeyi nasip etsin diye dua ediyorlar. Onlar da aynı şekilde Dede Korkut'un hikayelerinde anlattığı yerden besleniyorlar. Dede Korkut'u çok güzel bir şekilde anlattınız bizlere, bilgilendirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya başka bir konuda sizinle tekrar görüşmek dileğiyle.
Ben teşekkür ediyorum. Sizler vasıtasıyla Türkiye Sesi Radyosu'ndan bütün Necip milletimize tekrar gönülden muhabbetle arz ediyorum. Çünkü biz biliyoruz ki gönül gönül vermekle alınır.
bu millet birbirine gönül verdi efendim.
Çok teşekkür ediyorum. Sizi sevgiyle, saygıyla uğurluyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Oğuzhan Aydın bizlerle birlikteydi. Kendisiyle Dede Korkut'u konuştuk. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Su gibi akıp geçti yine zaman. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca. Sizlere bugünlük veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Güne Bakan.